Herkese merhabalar. Windows Server container yapılarını birlikte inceleyeceğimiz eğitim videomuza öncelikle herkes hoş geldi. Channelnine ve çeşitli mecralarda, Virtual Academy gibi çeşitli mecralarda yayınlanacak bu eğitim videomuzda Windows Server'ın yeni özelliği olan Windows Server 2016 ile birlikte gelen container mimarilerini birlikte inceleyeceğiz ve demolar üzerinde çalışmalar yapacağız. Şu an bu videonun çekildiği dönemde Windows Server 2016 henüz daha Technical Preview 5 versiyonunda. Ben de demolarımı o versiyon üzerinde gerçekleştireceğim. Ancak release olduğu durumda tabii ki daha gelişmiş versiyonlarla, yeni videolarla sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Öncelikle ismim Önder Değer. Microsoft Azure tarafında yaklaşık 4 senedir MVP unvanına sahibim. Sektörde uzun süredir hem eğitmenlik hem de danışmanlık yapmaktayım. Son dönemde artık biraz daha presales tarafına kaydık. Ama halen teknik tarafta da çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Beni çeşitli mecralardan, çeşitli blog sayfalarından veya community sayfalardan takip edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Ama benim kendime ait bir web sayfam bulunmakta. msazurturkey.com isimli web sayfasından da bana ulaşabilmeniz mümkün. Aynı şekilde yine ekranda görebileceğiniz gibi e-mail adresimi, Twitter adresimi ve LinkedIn adresimi sizlerle paylaşıyorum. Buralardan da bana ulaşıp dilediğiniz soruları, dilediğiniz konuları bana danışabilirsiniz diyerek konumuza yavaştan başlayalım isterseniz. Şimdi sektörde, içinde bulunduğumuz IT sektöründe uygulama geliştiriciler ve sistem yöneticileri arasında bazı sıkıntılar yaşanabilmekte. En temelindeki sıkıntılardan bir tanesi uygulama geliştiricilerin geliştirecekleri uygulamalar için sistem yöneticilerinden ya da IT prolardan sürekli kaynak talebinde bulunması. Bu kaynakların hem production ortamı olabilir hem test ortamı için olabilir. Sürekli kaynak talebinde işte disk, RAM, sanal makine, storage alanları gibi farklı kaynak taleplerinde bulunmalarına sebebiyet vermekte. Bu kaynak taleplerinin kullanımlarından sonra da atıl durumlarında kalması durumunda da kaynak israfına neden olabilmekte. Aynı şekilde geliştiriciler IT endişesi olmadan, yani IT ile ilgili herhangi bir altyapı endişesi olmadan diyelim, rekabetçi bir ortamda uygulamalarını geliştirmek isterler haklı olarak. Aynı şekilde yeni uygulamalar geliştiricilerin makinelerinde sorunsuz bir şekilde çalışırken yine sistemde bulunan IT'nin sunucularında da sorunsuz bir şekilde çalışmasını istemektedirler. Yine geliştirici verimliliği ve uygulama yenilikleri bu tarz problemlerden dolayı sıkıntılara düşebilir, askıya alınabilmektedir. Çünkü geliştiricilerin geliştirdikleri uygulamalar kendi makinelerinde herhangi bir sorun çıkartmadan çalışırken IT sunucularında bu sorunlarla karşılaştığı zaman işte uygulamanın verimliliği düşebilmekte. Aynı şekilde uygulamaya yeni bir release yazmakta ya da yeni bir update yapmakta sıkıntı çıkabilmektedir. Aynı şekilde IT çalışanların, yani biz IT proların ya da sistemcilerin tarafından baktığımızda da duruma, aslında sunucuları yönetirken ve bakımlarını yaparken bizim istediğimiz, beklediğimiz en düşük kesintilerin olması. Çünkü büyük kesintiler beraberinde büyük problemleri de getirecektir. Aynı şekilde third party uygulamaları ya da yabancı uygulamaları sistemlere entegre ederken geliştiricilerin yardımına ihtiyaç duyabilmekteyiz. Çünkü hangi uygulamanın arka tarafta hangi gereksinimlere sahip olması gereksinimleri istediğini bilemeyebiliriz. Böyle bir durumda geliştiricilere ihtiyaç duymaktayız bizler de. Uygulama uyumlulukları ve sunucu korumalarına odaklanmak zorundayız. Çünkü sunucu korumalarına odaklanmadığımız durumda uygulamalarla ilgili problemler, aynı şekilde kesintilerle ilgili yaşayacağımız büyük problemler beraberinde gelebilmektedir. Aynı şekilde burada sorulması gereken belki de soru şu: sunucuların yönetimlerini ve kontrollerini etkilemeden uygulama geliştiricilerin yenilikçi uygulamalar geliştirmesi nasıl güçlendirilebilir diye bir soru karşımıza gelebilir. Burada da aslında cevap konteyner yapıları. Peki birçok yerde duyuyorsunuzdur aslında bu konteyner yapılarını. Microsoft'la birlikte çıkan bir teknoloji değil. Bu uzun zamandır olan bir teknoloji ve uzun zamandır Linux tarafında devam eden çeşitli platformlarda, open source engine'lerle çalışan aslında bir minimalize edilmiş bir sanallaştırma mimarisi, container mimarisi. Peki bunu biz nasıl açıklayabiliriz diye düşündüğümüzde aslında bu slide bence oldukça yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi geleneksel sanal makinelere baktığımızda bunları donanım sanallaştırma olarak düşünebiliriz. Örneğin alt tarafta bulunan bir donanım katmanı üzerine siz bir sanallaştırma platformu kuruyorsunuz. Bu sanallaştırma platformu içerisinde her sanallaştırdığınız makineye birer adet işletim sistemi kurmanız gerekmekte. Bu biliyorsunuz Hyper-V tarafında donanım katmanı üzerine bir Windows Server sunucu kurmanız gerekiyor. Onun üzerine sanallaştırmayı gerçekleştirebiliyorsunuz ama diğer platformlarda donanımın üzerine bir bir işletim sistemi kurmanıza gerek yok. Direkt sanallaştırma yaparak, sanalların içerisine işletim sistemi kurarak ve sanallaştırdığınız işletim sistemlerinin içerisine de uygulamalarınızı kurarak kullanımlarınızı ya da uygulamalarınızı dağıtabiliyorsunuz. Ancak container mimarisi artık bu biraz daha değiştirilmiş olarak söylenebiliyor. Burada donanımın sanallaştırılmasındansa işletim sisteminin sanallaştırılması ön plana çıkıyor ve birazdan da bunun faydalarına zaten detaylı bir şekilde değinmiş olacağız. Burada alt tarafta yatan artık bir donanım değil, alt tarafta yatan artık bir işletim sistemi ya da bir kernel olarak, bir çekirdek olarak söyleyebiliriz. Bu kernel'ın üzerine biz sanal makineleri kurmuyoruz, bu kernel'ın üzerine container'ları kuruyoruz. Bu container'ların içerisine de uygulamaları kuruyoruz. Böylece sizin her sanallaştırılmış ortamınız için ayrı bir işletim sistemi kurmanıza gerek kalmıyor. Sanallaştırdığınız container'lar ihtiyacı kadar kernel'dan binary'leri ve library'leri kullanarak çalışmaya devam ediyorlar. Bunun bize artılarını birazdan detaylı bir şekilde bahsedeceğim ama sizlerin de görebileceğiniz gibi aslında şöyle direkt slide'a baktığımızda detaylı bir şekilde görebileceğimiz gibi üst katmandaki geleneksel sanal makineler mimarisinde kapladığı alan ile yani boyut ile container'daki alanın arasındaki farkı zaten ilk bakışta detaylıca incelemenize gerek kalmadan ilk bakışta görebileceğinizi düşünüyorum. O zaman container'ları uygulama oluşturmak, taşımak ve dağıtmak için yeni bir yaklaşım olarak söyleyebiliriz tabii ki. Şimdi fiziksel, eski fiziksel, geleneksel mimarilerde uygulamalar bulundukları fiziksel sistemlerle birebir ilişkili olmak durumundalar. Ve bu uygulama geliştiriciler bu fiziksel ortamlara göre uygulamalarını geliştirmek zorundaydılar. Yeni uygulamalar da genellikle kaynakların izolasyonları için yani kaynakların birbirinden ayrılması için yeni sistemlere ihtiyaç duymaktaydı. Peki sanallaştırma mimarisi çıktığı zaman nasıl oldu? Tabii ki bir fiziksel sunucu üzerinde birden fazla işletim sistemi kurarak daha yüksek konsolidasyon oranları ve daha iyi kullanımlar ön plana çıktı. Aynı şekilde geleneksel ve fiziksel ortamlara göre daha hızlı uygulama dağıtımı yapmaya başladık. Çünkü artık bir fiziksel sunucuyu tekrar konfigüre edip üzerine işletim sistemi kurup üzerine uygulamayı kurmaya gerek kalmadı. Zaten konfigüre edilmiş bir fiziksel makine host üzerinde birden fazla sanal makine kurarak birkaç tıkla üzerine istediğimiz uygulama dağıtımlarını gerçekleştirebilir hale geldik. Uygulamalar yüksek uyumluluk başarısı ile sanal makineleri içinde konuşlandırılmış hale geldi. Ve aynı zamanda uygulamalar sanal makinelerin özelliklerinden faydalanabilir hale geldi. Nasıl? Bir sanal makine içerisinde kurduğunuz bir uygulama sanal makinenin özelliği sayesinde diğer bir hosta live migration yani kesintisiz olarak taşınması özelliğini sağladı. Ya da sanal makineleri yüksek ölçeklenebilir hale getirerek, high available hale getirerek uygulamaları da yüksek ölçeklenebilir hale getirmiş olduk. Peki konteyner mimarisine geçtiğimiz zaman konteyner mimarisinin bize temel faydaları ne oldu diye soracak olursanız paketler ve uygulamalar artık konteynerler içerisinde çalışmaya başladı. Uygulama dağıtımı çok hızlandı çünkü demolarımızda siz de göreceksiniz bir konteyneri açmak neredeyse saniyelerimizi alacak boyuta kadar düştü. Uygulama dağıtımlarında tabii ki bu hızdan dolayı eforlar en aza inmeye başladı. Geliştirme ve test ortamları kolaylaştı. Çünkü uygulama geliştiriciler kendi geliştirme ve test ortamlarını, hatta stage ortamlarını bile saniyeler içerisinde ayağa kaldırır hale geldiler. Uygulama dağıtımlarında daha düşük maliyet oldu. Çünkü konteynerlar biraz önce söylediğim gibi kapladıkları alan ya da ihtiyaç duydukları donanım bakımından daha az olduğu için maliyetimizi daha az aşağı çekmeye başladı. Ve tabii ki sunucu konsolidasyonunu yüksek seviyede arttırmış oldu diyebiliriz. Peki neden konteynerlar? Yani günümüzün bulut ve mobil dünyası içerisinde uygulamalar yeniliklere zorlanıyor ama neden konteynerları kullanmak zorundayız? Bir kere konteynerlar nihai verimlilik ve özgürlük kilidini açıyorlar. Nedir bu nihai verimlilik ve özgürlük kilidi? Aslında bir alttaki yazıda detaylı bir şekilde söylüyor. Bir kere yazıyorsunuz, her yerde çalıştırıyorsunuz uygulamalarınızı. Yani artık uygulama geliştiricilerin kendi bilgisayarımda yazarken, uygulamayı geliştirirken bir sıkıntı yoktu. Ancak bunu IT sunucularına gönderdiğimde sıkıntılarla karşılaşıyorum. Orada istediğim benim altyapı özelliklerini karşılamıyor diye bir sıkıntısı yok. Çünkü işletim sisteminden ve donanımdan bağımsız bir konteyner mimarisinden bahsediyoruz. Tabii ki bağlı olduğu API'ler, yani siz bir Windows Server üzerinde bir konteyner çalıştırıyorsanız en azından şimdilik bunu bir Windows Server, diğer bir Windows Server üzerindeki konteynerde tekrar ayağa kaldırmanız gerekebilir ama bir kere yaz ve her yerde çalıştır, bu inanılmaz güzel özgürlüğü kilidini kaldıran bir yapı mimari olarak söyleyebiliyoruz. Çok katmanlı olarak devreye alınabilecek Infrastructure as a Service ve Platform as a Service modellerinde de uygulamalar dağıtabiliyorsunuz. Containerlar mikroservisleriniz için güçlü bir soyutlama sunmakta. Aynı zamanda geliştirilmiş tanıdık BT dağıtım modelleri kullanabiliyorsunuz. Yani o bildiğiniz kullandığınız dağıtım modellerini burada da kullanmanız mümkün. Herhangi bir kısıtlamanız yok. Geliştiricileriniz için standart ortamlar sağlamakta size. İşletim sistemi dağıtımları ve altta yatan altyapı farklılıklarını ortadan kaldırmakta. Yüksek kullanım ve işlem yoğunluğunu sağlamakta. Aynı zamanda da değişen iş ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için hızlıca ölçeklenebilmekte. Aslında bu hızlı ölçeklenebilme çok önemli bir ayrıntı olarak söyleyebiliriz. Bir de DevOps diye bir kavram var aslında. Bu hem geliştiricilerle hem de operasyonu yapan sistem yöneticilerin birlikte çalışma mantığı, optimize edilmiş uygulama geliştirme süreçleri için insanları, süreçleri ve araçları entegre etme diyebiliriz. Ya da operasyonların standart altyapılar üzerine fokuslanması diyebiliriz. Geliştiricilerin sadece uygulama geliştirmeye, test etmeye ve dağıtmaya odaklanması, yani herhangi bir altyapı problemiyle uğraşmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi konteynerlara şöyle bir genel bir bakış olarak baktığımızda aslında sağ taraftaki şu şekilde bize detaylı bir şekilde gösteriyor. Yine alt tarafta bir donanım katmanımız var. Bunun üzerine bir host işletim sistemimiz var. Tabii ki bu host işletim sistemi container desteği olmak zorunda. Birazdan o host işletim sistemlerinden de en azından Windows tarafındaki host işletim sistemlerinden bahsedeceğim sizlere. Ve tabii ki bunun üzerine de containerlarımız var. Containerlar içerisinde bir uygulamamız, A diye bir uygulama, bir de B diye bir uygulama. Bu A ve B uygulaması içerisinde işletim sistemi yok. Bunlar binary'leri, veriler birileri host'taki bu işletim sistemi üzerinden kullanılmaktalar. Container'larda her uygulama kendine ait gereksinimleri vardır. Servisler ve kütüphaneler olarak söyleyemiştik zaten bunu. Aynı şekilde donanım tarafında da kendine ait gereksinimleri kullanmaktadır. Container engine'i aslında sunumumuzun başında da söylemiştim. Minimalize edilmiş bir sanallaştırma mekanizması olarak söyleyebiliyoruz. Sanal konteynerlar içerisinde olan uygulamalar bu gereksinimlerden ya da diğer gereksinimlerden izole edilmiş konumdadır. Konteynerlar içerisindeki süreçler diğer konteynerlardan izole edilmiştir. Yani bu uygulama A'nın bulunduğu konteyner ile uygulama B'nin bulunduğu konteynerın kendi içerisindeki süreçler birbirlerinden izole edilmiş konumdadır. Ancak kernel diğer konteynerlar ile ve host ile paylaşılır. Yani içerisinde bulunan kernel diğer konteynerlarla ve host ile paylaşılabilmektedir. Altta yatan işletim sistemi ve altyapı farklılıkları yaklaşımı ile her yerde dağıtım gerçekleştirebiliyoruz. Ve konteynerler yüksek ölçeklenebilme özelliğiyle neredeyse anında oluşturulabilmektedir. Peki konteynerları benzersiz sunan yetenekler neler? Bir kere hızlı kurulum, inanılmaz hızlı bir kurulum var. Demomuzda göreceğiz bunu. Hızlı yineleme özelliği, izolasyon özelliği, tanımlı ayrımlar, kaynak kontrolleri ve değişmezlik olarak konteynerları benzersiz yetenekler, konteynerların benzersiz yetenekleri olarak söyleyebilmekteyiz. Peki konteynerları sanal makinelerden farklılaştıran özellikleri nelerdir? Bir kere her sanallaştırılmış uygulama kendi için binary ya da library ya da bir guest işletim sistemine gerek duymaktadır. Bakın şurada örneğimiz de var. Bir server katmanımız var. Yani donanım katmanımız. Üzerinde bir hypervisor katmanımız. Onun üzerinde bir guest işletim sistemimiz. Onun üzerine de uygulamalarımızı görebiliyorsunuz. Yani her sanallaştırılmış yapı kendi işletim sistemine sahip olmak zorunda. Bu da verilerin gigabaytlarca büyüklükte olmasına neden olabilmektedir. Aynı şekilde her sanal makine diğer sanal makinelerden ayrı ve host makineden ayrı bir işletim sistemine ihtiyaç duymaktadır. Yani bir tane sanal makinem olsun, hem host için kullanılsın hem sanal makineler için kullanılsın, en azından sanallaştırma mimarisinde bunu kullanamıyoruz. Sanal makineler kesintiye uğramadan bakım durumlarında ya da kaynak dengeleme durumlarında diğer hostlar üzerine taşınabilmektir. Aslında bu bir sanallaştırma mimarisinin özelliği, yani live migration özelliği, sizin bir herhangi bir kesintiye uygulamadan uygulamalarınız tarafında ya da kaynak dengeleme yapmak istediğiniz durumda bir sanal makineyi diğer bir host üzerine, mesela şuradaki uygulama B'nin olduğu bir sanal makineyi başka bir host üzerine kesintiye uğramadan taşıyabiliyorsunuz. Sanallaştırılmış iş yükleri için kaynak ve güvenlik izolasyonu yüksek düzeyde olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki konteynerler ve sanal makineler aslında birçok senaryoda uygun dağıtım seçenekleri olarak söylenebilir. Yani hem konteyneri hem de sanal makineyi birlikte kullanma özelliği olarak söyleyebiliriz. Windows Server tarafında Windows Server 2016 ile birlikte aslında sizin konteyner mimarisinde iki tip yönteminiz olabilmekte. Bunlardan bir tanesi host bazında container, bir tanesi de Hyper-V bazında container olarak söyleyebiliriz. Bu da işte aslında bu slaytta bundan bahsediyoruz. VM'ler ile container'ları birleştirerek kullanıcılar birden fazla sanal makine ve bu konuk işletim sistemleri içerisinde birden fazla container dağıtabilirler. Örneğin yine aynı şekilde bir donanım katmanımız, üzerine bir hypervisor katmanımız, onun üzerine sanallaştırılmış işletim sistemlerimiz bulunuyor bakın. Guest işletim sistemi, guest işletim sistemi üzerinde container servisi çalışmıyor ama bir tane uygulama çalışıyor. App A uygulaması. Ama burada container servisini çalıştırmışız. İki farklı uygulamayı, birbirinden izole edilmiş iki farklı uygulamayı bu sanallaştırılmış işletim sistemi içerisinde kullanabilmekteyiz. VM ile container'ları birleştirerek daha fazla uygulama için daha az VM'e ihtiyaç duyabilmektesiniz. Daha fazla uygulama için daha az VM'e ihtiyaç duyabilmekteyiz. Daha az sanallaştırılmış makine depolama tüketiminde bir azalmaya neden olmaktadır. Tabii ki diskinizden, storage alanlarınızdan ya da diğer kaynaklarınızdan daha az tüketime neden olacaktır. Aynı şekilde her sanallaştırılmış makine genel yoğunluğunu arttırarak birden çok yalıtılmış uygulamayı destekleyecektir. Aynı şekilde sanallaştırmanın sağladığı faydalardan biri olan live migration özelliğini de containerlarınız için aktif bir şekilde kullanabileceksiniz. Windows Server container yapılarındaki bir anatomisine ve önemli yeteneklerinden bahsetmek gerekirse, bir kere uygulama geliştiriciler kendi için tanıdık geliştirme araçları ile uygulama yazıp konteynerlar içerisinde çalıştırabiliyorlar. Yani illa spesifik bir uygulama geliştirme aracı kullanmasına gerek yok. Kendi alıştıkları, ki bunlardan birazdan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz, işte Visual Studio gibi geliştirme araçlarıyla uygulamalarını geliştirip konteynerlar içerisinde bu uygulamaları çalıştırabilirler, dağıtabilirler. Container'lar içerisinde modüler olarak uygulamalar geliştirilerek yine modüler olarak güncellemeler yapabilmektedirler. Windows Server içerisinde container yetenekleri gelmiştir artık. Bunu demolarımızda detaylı bir şekilde göreceğiz. Yönetimi, bu container'ların yönetimini PowerShell ile ya da Docker engine'leriyle kullanarak gerçekleştirebilmekteyiz. Docker'da Linux tarafında önemli bir container otomasyon ne derler kurumu olarak söyleyebilmekteyiz. Depolama ve ağ verimliliği ile birlikte container başına CPU ve bellek kaynaklarını tanımlayabilmekteyiz. Aynı şekilde ağ bağlantısı için NAT veya DSP ya da static IP gibi ağ bağlantılarını da container'larımıza tanımlayabilmekteyiz. Oluşturma, dağıtım ve yönetim şeklinde şöyle bir şema olarak bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Geliştiriciler geliştirme araçları ile container'ları içerisinde uygulama oluşturabilir ve test yapabilirler. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Container'ları dilerse eğer merkezi olarak depolayabilirler. Aynı şekilde sistem yöneticileri merkezi bir depodan otomatik uygulama dağıtır ve izleyebilirler. Geliştiricilerle, uygulama geliştiricilerle IT prolar işbirliği içerisinde uygulama metrikleri sağlayabilirler ve geliştiriciler güncelleme, yineleme yapabilir ve güncelleştirmiş konteynerları da yine dağıtımının kendileri gerçekleştirebilirler. Hyper-V konteynerlarının özelliklerine şöyle bir bakalım. Çünkü hatırlarsanız Windows tarafında, Microsoft tarafındaki konteynerlarda bir Windows Server Container, bir de Hyper-V Container'dan bahsetmiştik. Yani Host Container, bir diğeri de Hyper-V Container'dan bahsetmiştik. Hyper-V Container'da yönetim ve dağıtım setleri arasında tutarlılık sağlanması için bir kere Windows Server Container'ın Container ile aynı API'leri kullanmaktadır. Hyper-V Container'ları ile Windows Server Container'lar için aynı imajlar kullanabilmektedir ki o imajlar da şurada göreceğiniz Windows Server Core ve Nano Server imajları olmak zorunda. Bunlara da değineceğim. Her Hyper-V container'ın kendine özel kernel kopyası bulunmaktadır. Hyper-V teknolojisiyle inşa edilmiştir ve sanallaştırma katmanı ve işletim sistemi özellikle container'lar için optimize edilmiştir olarak söyleyebiliriz. Şimdi Docker aslında bir bu açık kaynak motoru olarak söyleyebiliriz container mimarisi üzerinde. Uygulama dağıtımlarını taşınabilir bir hale getiren, otomatize edilmiş, kendi kendine yeten konteynerları her yerde çalıştırabileceğiniz bir açık kaynak motoru olarak söyleyebiliriz Docker'a. Docker'la Microsoft ortak bir stratejik yatırımlara girişti ve aslında bu Windows Server içerisinde Docker'ı çalıştırabilmenizi sağlayan bir haline geldi. Docker araçlarını etkinleştirerek Windows Server içerisinde çoklu container uygulamalarını Linux ya da Windows containerlar fark etmeksizin yönetebilmektesiniz. Kurum içi ya da bulut ortamlarında bu containerları çalıştırabilmektesiniz. Peki ne gibi stratejik yatırım yaptılar? Bir kere Windows Server için bir yatırım gerçekleşti. Windows Server için Docker Engine açık kaynak kodları geliştirildi. Docker Open Orchestration API'leri için Microsoft Azure desteği geldi. Ve aynı şekilde Azure Galeri ve Portal içerisinde Docker Hub imajlarının federasyonu geldi. Docker Hub da aslında sizin yüklenebilen açık uygulamalarınızın bulunduğu büyük bir koleksiyon. Buradan tüm üretici firmaların kendi geliştirdikleri konteynerlara ya da uygulamalara buradan erişebiliyorsunuz. Aynı şekilde kendi konteynerlarınızı buraya push edebiliyorsunuz. Dilediğiniz konteynerları, açık kaynak kodlu olan konteynerları kendinize pull edebiliyorsunuz, çekebiliyorsunuz. Bunları da detaylı bir şekilde incelemiş olacağız zaten demomuzda. Her iki geliştirici topluluklarının kapsamını genişletmek için Docker ekosistemi ve Windows işbirliği gerçekleşti. Windows Server Container için Docker Engine, Docker Açık Kaynak Projesi çatısı altında geliştirilmeye başlandı. Windows müşterileri için birden fazla geliştirme araçları üzerinde Docker Client standartları ve arayüz kullanımı mümkün hale gelmeye başladı. Yani biz Windows Server üzerinde artık demeyeyim, yani sadece PowerShell ile konteyner çalıştırmaya gerek duymadan Docker komutlarıyla da konteynerlarımızı geliştirebilir hale geldik. Aslında aynı bize ne derler, aynı ortamı sağlamış oldu. Linux üzerinde geliştirdiğimiz konteynerleri, Docker'la geliştirdiğimiz konteynerleri aynı komutlarla Windows Server üzerinde de geliştirebilir hale gelmiş olduk. Peki konteynerları hangi uygulamalar için kullanabiliriz diye soracak olursanız, aslında web uygulamalarınızı ya da web tabanlı uygulamalarınızı ya da görevlerinizi, veri tabanlarınız için oldukça uygun bir şekilde, oldukça başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz konteynerları. Aynı şekilde yüksek ölçeklenmeye ihtiyaç duyan ya da dağıtılmış uygulamalarınız olduğu durumlarda da yine konteynerlı yapılarına ihtiyaç duyabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Konteyner için daha önce de bahsettiğim işletim sistemi ortamlarınız Windows Server Core ve Windows Server Nano Server olarak bulunmakta. Siz bir konteyner çalışması yaptığınızda bu iki imajdan bir tanesini kullanabiliyorsunuz konteyner çalışmalarınız için. Peki the Server Core okey, daha önceden bildiğimiz bir versiyon, ama Nano Server yeni bir versiyon. Bu nedir diye soracak olursanız şöyle söyleyebilirim. Windows Server biliyorsunuz aslında Windows sunucuların GUI arayüzünün olmadığı, yani o bilindik görsel arayüzünün olmadığı bir versiyon. Tamamen komut satırından ve aslında PowerShell'den çalışan bir sunucu sistemi, sunucu işletim sistemi olarak söyleyebiliriz. Nano Server ise Server Core'un daha optimize edilmiş bir versiyonu. Genelde bulut ortamları için, uygulama geliştiriciler için dizayn edilmiş bir versiyon. Hem diskte kapladığı alan açısından hem de arka tarafta çalıştırdığı servisler açısından daha optimize edilmiş bir versiyon olarak söyleyebiliriz. Çok fazla gereksiz uygulamayı, çok fazla gereksiz servisi arka tarafta çalıştırmıyor. Diskte kapladığı disk footprintleri de çok düşük olduğu için alan da çok düşük ve optimize edilmiş bir Windows Server Nano Server olarak aslında söyleyebiliriz. Dediğim gibi konteyner imajlarınızı bu hem Nano Server için hem de Server Core için kullanabilmektesiniz. Peki hangi araçları kullanabiliyorsunuz? Aslında bildiğiniz o kendi alışık olduğunuz uygulama geliştirme araçlarının hepsini kullanabiliyorsunuz. Visual Studio, Eclipse gibi ya da diğerleri gibi alışık olduğunuz uygulama geliştirme araçları kullanabilmekte. Konteyner yönetimi için daha önce söylediğim gibi PowerShell ve Docker gibi yönetim araçlarını kullanabilmektesiniz. Konteyner teknolojisi olarak Windows ve Linux teknolojileri kullanabilmektesiniz. Aynı şekilde dağıtım ortamları olarak da ister kurum içi ortamınızla, ister servis sağlayıcınızla, isterseniz de Microsoft Azure ortamında dağıtımlarını gerçekleştirebilmektesiniz. Geliştirme frameworkleri ve dilleri olarak hemen hemen her framework ve dili desteklemekte, en azından popüler olanları desteklemekte. İşte PHP'den Ruby'ye, JavaScript'ten Python'a, Win32 uygulamadan .NET uygulamasına, Java'dan Perl'e, C++'a, Node'a, Go'ya her şeyi destekleyebilmekte. Microsoft Cloud desteği kesinlikle var. Azure servislerinden de bahsedeceğim yeri gelmişken. Sanal makineler üzerinden de çalıştırabiliyorsunuz konteynerlarınızı. Mikroservislere tam desteği bulunmakta ve konteyner teknolojisi olarak da Windows Server ve Linux ortamlarını destekleyebilmekte olduğunu söylemiştik zaten. Teknolojiyi de şöyle son olarak bir karşılaştırma yapalım, ondan sonra ardından demomuza geçiş yapacağız. Aslında baz imaj bakımından baktığınızda Windows Server Container'daki host ile aynı, Linux Container'da da host ile aynı, sanal makinelerde ister Windows ister Linux baz imajlarını kullanabiliyorsunuz. Güvenlik açısından multi-tenant güvenlik Windows Server Container'larda ve Linux Container'larda yok. Ancak sanal makinelerde multi-tenant güvenlik yüksek seviyede. Yönetilen kaynak bakımından Windows Server, Linux Container ve sanal makinelerde de bulunabilmekte. Yani kaynaklarınızı yönetebiliyorsunuz. Yoğunluk bakımından Windows Server ve Linux Server, yani host tarafındaki konteyner mimarisinde yoğunluk daha yüksek ama sanal makinelerde yoğunluk daha düşük olarak söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde başlangıç zamanı Windows Server ve Linux Server'larda daha kısa, Ancak sanal makinalarda daha uzun olarak söyleyebilmekteyiz. Yine host tarafından baktığımızda Windows Server ve Linux tarafındaki konteynerlarda disk footprintler daha küçükken sanal makinalardaki disk footprintler daha yüksek olabilmekte. Uygulama uyumluluğu bakımından yine Windows Server Container ve Linux Container'da orta düzeydeyken sanal makinelerde bu uygulama uyumluluğu yüksek düzeyde olduğunu söyleyebiliyoruz. Altta da zaten detaylı açıklamasını söyledim. Containerlar host sistemlerinde bulunan işletim sistemlerini ortak kullanmak zorundadırlar. Ancak sanal makinelerde işletim sistemi esnekliğine sahipsiniz. Yani şuradaki aslında birinci maddede bahsettiğimiz durum. Sizin baz imajınız Windows Server kullanıyorsanız Windows Server olmak zorunda, Linux kullanıyorsanız Linux olmak zorunda. Yani host ile aynı olmak zorunda. Ancak sanal makinelerde işletim sistemi esnekliğine sahipsiniz her zaman için. Güvenlik, sanal makinelerde kernel exploit gibi tehditler daha yüksek koruma düzeyinde olduğu için güvenlik sanal makinelerde daha da arttırılmış konumda olarak söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda hep bahsettiğim sanallaştırma teknolojisinin getirdiği faydalardan biri olan line migration özelliğini yine sanal makinelerle birlikte kullandığınız containerlarda kullanabilmektesiniz. Diyorum ve Windows tarafında container mimarilerine şöyle birlikte bir demosunu yaparak bakmış olalım.
Ben bu demodaki Windows Container çalışmalarımı Windows Microsoft Azure üzerinde bulunan Windows Server 2016 TP5'li imajlar üzerinde gerçekleştireceğim. Sizler de dilerseniz Microsoft Azure'dan bir trial hesap açarak demo çalışmalarını buradan gerçekleştirebilirsiniz. Orada hazırda bulunan Windows Container TP5'li versiyonlu bir imaj var ve aynı zamanda Nano Server olarak da bir imaj var. Buradaki imajları kullanarak sizler de çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ekranda şimdi sizlerin de göreceğiniz gibi benim burada hazırda bulunan iki tane Windows Server imajım bulunuyor. 2016 TP5'li. Sizler de yeni bölümüne gelerek Windows Server 2016 dediğinizde bakın burada şu an hali hazırda 2 adet Technical Preview 5 imajı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi GUI versiyonlu, bir diğeri de Nano Server olan versiyon. Buradan dilediğinizi kullanarak çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi benim buradaki sunucularım 2016 versiyonlu sunucular. Buradaki Server Manager'ı açarak Features bölümüne gelelim. Ve buradan göstermek istediğim aslında bir kurmanız gereken bir özelliği, bir features'ı göstermek istiyorum. Containers bölümünü çalışacağınız, container çalışması yapacağınız sunucularda kurmanız gerekiyor. Bunlar GUI arayüzü olan sunucularda rol ekle kaldır bölümünden kurabiliyorsunuz. Containers bölümünü. Bu kurulumu gerçekleştirdikten sonra restart atmanız yeterli olacaktır. Ancak GUI arayüzü olmayan bir Server Core versiyonlu olan makinalarda yapabileceğiniz işlemler şu şekilde. Onu da göstereyim. Bir Nano Server veya Windows Server Core olduğu durumlarda bu container özelliği nasıl aktif hale getirebilirsiniz? Burada benim lokalimde bir Windows Server 2016 Core işletim sistemli bir makine var. Orada şimdi container servisini kurmayı sizlere göstereceğim. Aslında normal servis kurulumla komutlarıyla aynı. PowerShell bölümüne geçtikten sonra container servisimizi birlikte kuralım. Evet. Install Windows Features komutuyla ve servisimizin kuracağımız özelliğin adıyla kurulumu Server Core makine üzerine gerçekleştirebiliriz. Container features'ını sistemimize kurduktan sonra bundan sonraki çalışmalarımızı PowerShell ile devam edebilmemiz mümkün ama videonun başında da bahsederken Docker'ın özelliklerinden de bahsederken söylemiştim. Docker'ı da artık Windows sunucular içerisinde kullanabiliyoruz. Aslında o Linux ortamında kullandığımız komutların aynılarını Windows Server sunucular içerisinde de kullanabiliyoruz. Daha bir user-friendly komutlar. Bunu yapabilmeniz için de Docker servislerinin Windows Server içerisine kurulması gerekiyor. Bunun için iki yönteminiz var. Bunlardan bir tanesi Docker Daemon ve Docker Client exe'lerinin manuel olarak sisteme indirilmesi ve buraya kurulması. Bir diğer seçenek de hazırda bulunan bir PowerShell dosyamız var. Bu PowerShell dosyamızı çalıştırarak işlemin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlanması. Şimdi ben sizlere iki yöntemi de göstermek istiyorum. Bu lokalde bulunan ve container servisinin kurulu olduğu makineye bir Docker exe'lerini indireceğim. İndirdikten sonra bu exe'leri bir sistem pete tanımlayacağım ve servis olarak çalıştıracağımı sizlere birlikte göstereceğim ama container servisini kurduktan sonra benden restart istedi. Makineme bir restart atayım. Evet, sistemimiz yeniden başladı. Şimdi oturumumuzu açalım. Container servisimiz kuruldu. Şimdi tekrar PowerShell'e geçerek Docker Daemon ve Docker Client'ı sistemimize indirelim öncelikle. Sistemimize indirmeden evvel bir path belirleyeceğim. Buraya indireceğim Docker Daemon ve Docker Client exe'lerini. New item komutuyla bir directory oluşturuyorum. Path'i de cd program files altında Docker diye bir klasör. Şimdi artık indirmeye başlayabilirim. Invoke web request https altında akms tp5 Docker D klasörü. Program files altına Docker D altında pardon Docker altında Docker D nokta exe'yi indir diyorum. Web request'im çalıştı. Belirttiğim adrese bağlandı ve oradan exe'yi şu an indiriyor. Bu işlem bittikten sonra aynı komuta benzer bir komut çalıştırarak Docker Client'ı yine aynı lokasyona indireceğim. Evet. Dediğim gibi benzer bir komut. Exe'miz Docker D exe değil, artık Docker exe. Aynı lokasyona Docker Client'ı da indiriyorum. Exe'ler bittikten sonra da bu directory'yi sistemime bir path olarak belirteceğim. Windows Server sistemime bir path olarak belirtmem gerekiyor. Bunun için komutumuz environment set environment variable path'imiz C iki nokta üstte ters slash program files bunun altında Docker klasörü virgül environment variable target. Machine. Enter'a basıyorum. Pedimi belirliyorum. Şimdi sistemi bir kez daha restart edelim. Restart işlemi bittikten sonra da sistemim tekrar açıldığında Docker'ı bir servis olarak register edeceğim ve çalıştıracağım. Ardından Docker komutlarım sistemimde otomatik olarak çalışmaya başlayacak. Bu dediğim gibi bu adımların tamamı manuel adımlardı. Bundan sonraki ufak çalışmada da bunu otomatik olarak bir PowerShell ile nasıl çalıştırabileceğinizi sizlere göstereceğim. Sanal makinem açılıyor. Evet, sanal makinem açıldı. Oturumumu açtım. Şimdi Docker'ı bir servis olarak register edeyim. Docker'd register service diyorum. Ardından tekrar PowerShell'e geçelim ve servisi startlayalım. Evet, start service Docker. Docker engine'i servis olarak şu an çalışıyor, çalıştırıyor. Ve çalışır halde. Bakalım Docker komutum çalışacak mı? Enter'a bastığımda Docker'la beraber kullanabileceğim komutlar bütününün getirdiği. Bir kontrol yapalım. Docker imaj diyelim. Komutum çalıştı ama herhangi bir imaj yok. Bunu bir sonraki demomuzda da göstereceğim size içerisine nasıl imajlar ekleyebileceğinizi. Manuel olarak Docker'ı nasıl kurabileceğinizi gösterdim. Şimdi de dilerseniz bunu otomatik olarak nasıl yapabileceğinizi göstereyim. Hazırda container kurulu bir imajım var Microsoft Azure üzerinde. Dediğim gibi bu exe'leri tek tek indirip bunları bir sistem pedi olarak belirleyip ardından servis olarak register edip bu servisi de startlamanıza aslında gerek yok. Bunu otomatik olarak da yapabilirsiniz. Bir hazırda bir PowerShell'imiz var. Bunu indirmeniz yeterli olacak. Web request diyorum yine. HTTPS altında aka ms tp5 update container host alt file'ım update container host nokta ps1. Bunu indirelim ve şimdi de bu update container host ps1'i çalıştıralım. Şimdi servis olarak indirdi. Exe'leri servis olarak yapılandırdı ve başarılı bir şekilde kurdu. Docker komutlarımız da çalışmaya başladı. Şimdi artık bundan sonra diğerlerinde kontrolünü yapalım. Bundan sonra artık benim yapmam gereken Docker komutlarını dilediğim gibi kullanmak ve gerekli base container imajlarını indirmek, bu container imajlarından dilediğim containerları kurmak ve çalışmalarımı gerçekleştirmek. Şimdi dilerseniz bu base container imajlarını nasıl kurabileceğinizi sizlere göstereyim. Öncelikle komutumuz install package provider container image force komutu ile beraber enter'a basıyorum ve package provider sayfasına bağlanıyor. Bu package provider sayfasındaki daha doğrusu package provider'ı indiriyor. Oradaki container'ların olup olmadığını da bu işlem tamamlandıktan sonra find track container image komutuyla içerisinde hangi imajların olup olmadığını görebileceğiz. Şimdi container image indi. Find tray container image diyorum. Bakın bu provider'ın içerisinde şu an iki tane hazır container imajımız bulunuyor. Base container imajımız. Şimdi bunlardan bir tanesini ya da iki tanesini hangisini isterseniz sistemimize indirmemiz gerekiyor ki bu imajlar üzerinden container'larımızı oluşturabilirim. Hatırlarsanız container support eden iki tane Windows Server versiyonunun olduğunu söylemiştim. Bir tanesi Windows Server Core, Windows Server Core 2016 versiyonu tabii ki. Bir diğeri de Nano Server 2016 olan versiyon. Şimdi öncelikle bir tanesini indirelim. Container image ismi Windows Server Core. Enter'a bastığımda download işlemi başlıyor. Yaklaşık 9 küsur GB'lık bir dosya, bir imaj dosyası sisteminize indiriyor. İnternet hızınızla doğru orantılı olmak şartıyla 15-20 dakikalık bir süreyi alacaktır bu dosyanın indirilmesi. Bu işlem bittikten sonra bu imajlar üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştirebiliriz. Benim daha önceden hazırladığım bir Azure üzerinde Windows Server 2016 imajım bulunuyor. Windows Server Core imajı bu. Bunun üzerinde imajlar yüklü. Dilerseniz bir kontrolünü yapalım. PowerShell'e geçelim. Docker image komutunu çalıştırıyorum. Üzerinde Windows Server Core imajının olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda son versiyonu olan taglanmış Windows Server Core versiyonu da mevcut. Dilerseniz bir container oluşturarak çalışmamıza başlayalım. Docker run komutuyla interaktif modda isminin container 1 olacağını söylüyorum. Oluşturacağım container'ın. Bunu da Windows Server Core Latest imajdan oluşturacağını söylüyorum ve gelirken de karşıma komut satırıyla gelmesini söylüyorum. Enter tuşuna bastıktan sonra sizler de göreceksiniz. Çok kısa bir süre içerisinde container'ı oluşturacak ve container'ın içerisine girecek ve karşımıza geldi. Tekrar komut satırına düştüğünü görebiliyorsunuz. Hatta C'ye düşüp dir komutunu çalıştırdığımızda bu host makinede bulunan host makinenin directory'si değil, C directory'si değil. Aslında içerisinde çalışan minimalize edilmiş container'ın directory'si. İsterseniz bir kontrolünü, bir test için bir kontrol yapalım. Make dir komutuyla bir içerisine klasör oluşturuyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi önder değer diye bir klasör oluştu C'nin altına. Şimdi tekrar ben exit komutuyla host'a geri düşüyorum. Host'un C'sine gelelim ve burada dir komutunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi iki directory arasında fark var. Aslında şu bir container, şu da bir bizim host makinamızın directory'si. İkisi arasındaki farkı sizler de görebiliyorsunuz. Docker ps komutunu çalıştırdığınızda o an için çalışan container'ları görebilirsiniz. Ancak arkada sleep modda duruyorsa onu da docker ps eksi A ile görüntüleyebilmeniz mümkün. Gördüğünüz gibi 33 saniye önce bir container 1 isminde şu Windows Server Core Latest imajı altı üzerinde çalışan bir container'ımızın olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Docker rm komutunu çalıştırarak da stop konumdaki container'ı silebilmeniz mümkün. Dilerseniz bir tane daha oluşturalım. Test amaçlı görmeniz açısından. Name diyorum. Demo container. Hatta bunu da demo container demeyelim. IS container diyelim. Bunu da Windows Server Core üzerinde oluştursun. CMD komutuyla karşımıza gelsin. Yeni bir container çalıştırdı. Bunun PowerShell'ine girelim. Aslında bildiğimiz bundan sonraki PowerShell komutlarının hepsini kullanabiliriz bu container içerisinde. Install Windows Feature Web Server komutunu kullanıyorum ve bu container'ın içerisine IIS'i kurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi arka tarafta servis çalışıyor ve IIS kurulmaya başladı. Evet, IIS kurulumumuz bitti. Tekrar exit komutuyla geri düşelim. Şu an komut satırına düştük. Bir exit daha çalıştırıyorum. Host'a geri dönelim. Şimdi Docker ps komutunu çalıştırdığımızda arkadaki IIS container'ı sizler de görebilirsiniz. Şimdi Docker commit IIS container diyorum. Tre name dedikten sonra IIS Windows Server Core diyorum. Bir name'imiz fazla oldu. Şimdi tekrar çalıştırdık. Arka tarafta imajımızı oluşturuyor. Bu işlem bittikten sonra imajları kontrol ettiğimizde IIS Windows Server Core imajının geldiğini sizler de göreceksiniz. Evet, kontrolümüzü yapalım. Gördüğünüz gibi IIS Windows Server Core imajı 46 saniye önce oluşturulmuş ve kullanılabilir konumda. Dediğim gibi Docker run help komutunu çalıştırdığınızda Docker'la birlikte daha doğrusu container'ınızı oluştururken neler yapabileceğinizi görebiliyorsunuz. Birçok komut hali hazırda var. Bunlardan dilediğinizi kullanarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin memory limit verebilirsiniz, MAC adresinizi ayarlayabilirsiniz ya da işte DNS ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz. Birçok işlemi gerçekleştirebilmeniz mümkün. Evet, container çalışmalarımız, Windows Server container çalışmalarımız bu videoluk için bu kadar. Giriş videomuzdu bu Windows Server container'lara. Bundan sonraki videolarımızda daha detaylı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Ekrandaki adreslerden bana ulaşabilmeniz mümkün. Herkesi dinlediği için Windows Server Container servislerine giriş videomu dinlediği için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyorum.